Ayrım 22. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 195. Bir gün evinin salonunda kitap okuyarak Cesar Del Valle'yi beklerken şaşırtıcı bir kadın çıka geldi. Adı Martina Fonseca'ymış. Melez kalıbına dökülmüş bir beyazdı sanki. Akıllı, kendine yeten biri olduğu belliydi. Şairin sevgilisi olabilirdi. 2-3 saat onunla sohbet etmenin müthiş keyfini sürdüm. Sonra Cesar geldi ve bana nereye gideceklerini söylemeden çıkıp gittiler. O yılın kül çarşambasına kadar nereye gittiklerini öğrenemedim. Büyük ayinden çıktığımda Martina parkın bir köşesinde beni bekliyordu. Bunun bir serap olduğunu düşündüm. Güzelliğine saflık katan işli kumaştan elbise giymiş, boncuklardan yapılma bir kolye takmıştı. Alçak boyun çizgisinde canlı bir ateş çiçeği vardı. Bu hatırada en çok hoşuma giden, bunu önceden düşünüp düşünmediğine ilişkin hiçbir işaret vermeden, ikimizin de alınlarımıza külle çizili kutsal haç işaretini dikkate bile almadan beni evine davet etmesidir. Magdalena Irmağı üzerinde çalışan bir geminin kaptanı olan kocası 12 günlük iş gezisindeydi. Karısının olağan bir cumartesi günü beni bir fincan sıcak çikolata eşliğinde bademli çörek yemek için evine davet etmesinde ne kötülük olabilirdi ki? Bunun tüm yıl boyunca tekrarlanan bir alışkanlık haline geldiğini, kocasının her zaman gemisiyle uzakta olduğunu, ziyaretin amcam Elisier'in beni Rex sinemasının çocuk saatinde sandığı saat 4 ile 7 arasına denk getirildiğini saymazsak hiçbir şey. Martina'nın mesleki uzmanlık alanı ilkokul öğretmenlerini terfi sınavına hazırlamaktı. Aralarından en iyi olanlarla boş zamanlarında sıcak çikolata ve bademli çörek eşliğinde ilgilenmeyi alışkanlık haline getirdiğinden cumartesileri gelen bu yeni öğrenci çenesi düşük komşularının dikkatini çekmemişti. Bu gizli aşk tüm hızıyla Mart'tan Kasım'a kadar alev alev yandı. İlk iki cumartesinden sonra sürekli onunla olmak için öyle bir arzuyla yanıp kavrulmaya başladım ki buna dayanamayacağımı sandım. Güvendeydik çünkü kocası kente geldiğini, gemi limana girdiğinde bir şifreyle karısına duyurma alışkanlığındaydı. Üçüncü aşk cumartesimizde yataktayken uzaktan bir gemi sireni duyuldu. Martina gerildi. "Sakin ol," diyerek iki siren sesi daha duymayı bekledi. Ama korkuyla beklediğim gibi bir çırpıda yataktan fırlamak yerine istifini bile bozmadan "daha 3 saatten fazla ömrümüz var," dedi. Bana kocasını 2 metreden uzun dev gibi bir zenci, mermi gibi de bir aleti var diye betimlemişti. Kıskançlık krizi geçirerek oyunun kuralını bozuyordum neredeyse. Hem de az buz değil, onu öldürecektim. Sorunu Martina'nın olgunluğu çözdü. O günden beri gerçek yaşamın dikenli yollarında kuzu postuna bürünmüş bir kurt gibi ilerliyorum. Okul felaket gidiyordu. Bu konuda tek bir şey dahi duymak istemiyordum. Ama Martina, öğrencilik hayatımın kurtuluşunu kendine görev edindi. Yaşamın dayanılmaz çağrısının şeytanlarına uyarak derslerimi bir kenara atmamın çocuksuluğu onu şaşırtıyordu. "Mantıklı," dedim. "Bu yatak okul, sen de öğretmen olsaydın, yalnızca sınıfımın değil, tüm okulun birincisi olurdum." Bunu aklı başında bir örnek olarak ele aldı. "Tam da bunu yapacağız işte," dedi. Çok fazla fedakarlığa kalkışmadan sabit bir takvim belirleyerek duruma el koydu. Bana ödevler veriyor, ders çalıştırıyor, arada bir yatağa atlayarak, arada bir anne gibi azarlayarak bir sonraki haftaya hazırlıyordu. Ödevim tamam değilse ya da zamanında yapılmamışsa 3 eksikte bir cumartesiyi keserek beni cezalandıracağını söyledi. Asla 2'den fazla ödevi yapmamazlık etmedim. Bu değişiklik okulda fark edilmeye başlandı. Aslında pratikte bana öğrettiği, başarısızlığa uğraması mümkün olmayan tek bir formüldü. Ama ne yazık ki yalnızca oradaki son yılımda yaradı işime. Sınıfta dersi dinler, ödevlerimi arkadaşlarımdan kopyalamak yerine kendim yaparsam hem iyi notlar alır hem de boş zamanlarımda istediğim kadar kitap okuyabilir hem de sınav önceleri sabahlayarak ya da yersiz korkular çekerek yaşamımı sekteye uğratmazdım. Bu sihirli reçete sayesinde 1942 yılında sınıf birincisi oldum. Üstün derece madalyası ve bir alay onur ödülü aldım. gizli şükranlar deliliğimi iyileştirmiş olan doktorlara gitti. Yıl sonu şenliğinde, önceki yıllardaki kutlama törenlerinde benim olmayan başarıları kabullenerek başkalarına teşekkür ederken epeyce alaycı olduğumu fark ettim. Tatsızdı bu. Son yılımda tüm bu başarıları gerçekten hak edince kimseye teşekkür etmemek son derece adilce ve dürüstçe geldi. Şükranlarımı tüm kalbimle Guillermo Valencia'nın El Circo şiirini başından sonuna dek hiç duraklamadan okuyarak ifade ettim. Aslanların önüne atılmış bir Hristiyan kadar korkmuştum. O iyi yılın tatil aylarında Aracataca'ya giderek ninem Tranquilina'yı ziyaret etmeye karar vermiştik. Ama katarakt ameliyatı olmak için onun acilen Barranquilla'ya gelmesi gerekti. Onu görmenin sevinci dedemin bana armağan olarak verdiği sözlüğü de yanında getirmesiyle ikiye katlandı. Ya görüşünü yitirdiğinin gerçekten hiç farkına varmadı ninem ya da odasından çıkamaz olana dek bunu itiraf etmek istemedi. Caridad hastanesindeki ameliyat hem iyi geçti hem de sonucunun iyi olacağı öngörüldü. Ninem bandajları çıkarılırken yatağına oturdu. Yeni bir gençlikle ışıyan gözlerini açtı. Yüzü aydınlandı ve sevincini tek bir sözcükle dile getirdi. Görüyorum. Cerrah tam olarak ne gördüğünü anlamak istediğinde yeni gözleriyle odayı tarayarak hayran olunacak bir kesinlikle her şeyin dökümünü yaptı. Doktor şaşırmıştı. Ninemin bir bir sıraladığı nesnelerin orada gözünün önündeki hastane odasındakiler değil de düzenlerini bile ezbere bildiği Aracataca'daki odasındakiler olduğunu bir tek ben biliyordum. Bir daha asla göremedi. Annemle babam tatili onlarla Sucre'de geçirmem ve ninemi de yanımda götürmem konusunda ısrarcıydılar. Yaşından çok daha ihtiyar gösteriyordu Mina. Aklı zayıfladıkça sesi güzelleşiyor, her zamankinden daha çok, daha esin dolu şarkılar söylüyordu. Annem dev bir oyuncak bebekmiş gibi onun temiz ve düzenli olmasına özen gösteriyordu. Çevresinde olup bitenin farkında olduğu belliydi ama her şeyi geçmişle ilişkilendiriyordu. Özellikle radyo programlarına çocuksu bir ilgi duyuyordu. Farklı sunucuların seslerini ayırt edebiliyor, onları Rioja'daki arkadaşlarıyla özdeşleştiriyordu. Çünkü Aracataca'daki evine bir kez olsun radyo girmemişti. Sunucuların söylediklerinin bazılarına karşı çıkıyor, bazılarını da eleştiriyor, farklı konularda onlarla tartışıyor, sanki yatağının yanında duran etten kemikten varlıklarmış gibi dil bilgisi hatalarından yakınıyor, onlara veda etmeden üzerini değiştirmelerine izin vermiyordu. Her zamanki kibarlığıyla, "İyi akşamlar bayım," diyordu. Ninemin kendi kendine sürdürdüğü konuşmalarında kayıp nesneler, sırlar ya da yasak konular hakkında pek çok şey çıkıyordu açığa. Kim Aracataca'daki evden sandığının içinde su teknesini yürüttü? Matilde Salmona'nın gerçek babası kimdi? Kardeşleri başka biri sanınca kim kurşunu yedi? Yanımda Martina Fonseca olmadan Sucre'de tatil geçirme fikri benim için hiç de keyifli değildi. Ama gelebilmesine olanak yoktu. Onu 2 ay görememenin düşüncesi bile bana gerçek dışı geliyordu. O böyle düşünmüyordu besbelli. Konuyu açınca her zamanki gibi benim 3 adım önümde gittiğini fark ettim. Ben de bundan söz etmek istiyordum dedi lafı dönüp dolaştırmadan. İkimiz çok bağlandık. Bu nedenle eğitimine devam etmek için başka bir yere gitsen iyi olacak. Böylelikle aramızdakinin olduğundan daha farklı bir şey olmadığını da anlarsın hem. Şaka sandım. Yarın gidiyorum. 3 ay sonra dönüp hep yanında olacağım. Tango notalarıyla yanıt verdi. Ha ha ha. Martina'nın bir şeye evet dediğinde ikna edilmesinin çok kolay, hayır dediğinde de bunun olanaksız olduğunu işte o zaman öğrendim. Meydan okumasını kabul ettim. Gözyaşlarına boğuldum. Benim için planladığı yaşamda başka bir kişi olmaya karar verdim. Başka bir kent, başka bir okul, başka arkadaşlar, hatta başka bir yaşam biçimi. Üzerinde düşünmedim bile. Aldığım takdirnamelere güvenerek babama apaçık bir hüzünle ne San Jose Koleji'ne ne de Barranquilla'ya döneceğimi belirttim. Allah aşkına dedi babam, her zaman cizvitlerle eğitim görmek gibi romantik bir fikre nereden kapıldığını sorar dururum kendime. Annem onun yorumlarını umursamadı bile. Orası olmazsa Bogota olmalı dedi. Hiçbir yere gitmeyecek o zaman. Kaçokalara yedirecek param yok benim dedi babam. Tuhaftır, O zamana kadar en büyük hayalim olan okula gitmemek düşüncesi bana hiç de gerçekçi görünmüyordu. Hatta o zamana kadar dilimin ucuna bile getirmediğim bir düşten söz ettim. "Burslar var," dedim. "Bir sürü," yanıtını verdi babam. "Zenginler için." Bir dereceye kadar doğruydu bu, ama torpil yapılmasından çok başvuru işlemlerinin zorluğu ve gerekli şeylerin yeterince duyurulmamasıydı nedeni. Merkeziyetçilik nedeniyle aklına burs koyan birinin kesinlikle Bogota'ya gitmesi gerekirdi. Bu da 8 gün süren 1000 kilometrelik bir yolculuk ve iyi bir okulda 3 ay yatılı öğrencilik ücretine bedel bir masraf demekti. Yine de işe yaramayabilirdi. Annem umutsuzluğa kapıldı. İş para hakkında plan yapmaya gelince nereden başlayacağını biliyorsun da nerede duracağını hiç kestiremiyorsun. Ayrıca zaten geciktirilmiş olan başka zorunluluklar da vardı. Benden bir yaş küçük olan Luis Enrique yörede iki farklı okula kaydolmuş ama ikisini de birkaç ayda terk etmişti. Margarita ve Ayda rahibelerin ilköğretim okulunda okuyorlardı ama lise için yakın ve daha az masraflı bir kenti düşünmeye başlamışlardı bile. Gustavo, Ligia, Rita ve Jamie'nin acil bir durumları yoktu henüz ama tehditkar bir hızla büyümekteydiler. Hem onlar hem de daha sonra doğan üç kardeşim bana hep yeniden bir yerlere gitmek üzere gelen biri gibi davranıyorlardı. Bir karar yılıydı benim için. Her iki atlı arabanın da en çekici yanı zarafet ve güzellikleri nedeniyle seçilmiş, kraliçeler gibi giyinmiş, kasabanın iki mahallesi arasındaki ezeli simgesel savaş hakkında şiirler okuyan kızlardı. Ben yarı dışarılıklı sayıldığım için taraf tutmama ayrıcalığının keyfini çıkartarak öyle davranıyordum. Ancak o yıl Kongoveo'nun lideri, sanat eseri gibi bir arabanın kraliçesi olan kız kardeşim Carmen Rosa'ya bir şiir yazmam için ayaklarıma kapanınca razı geldim. Zevkle onlara suç ortaklığı yaptım ama oyunun kurallarını bilmediği için rakibe saldırılarımda ölçüyü kaçırmışım. Skandalı iki aşk şiiriyle tamir etmekten başka çarem kalmadı. Biri Kongoveo'nun güzeli, öteki de Zulia'nınki için. Bu olay kamuya yansıdı. Kasabanın neredeyse hiç tanınmayan anonim şairi günün kahramanı oldu. Böylelikle topluma girmiş oldum ve her iki tarafında dostluğunu kazandım. Sonra da çocuk oyunlarına, hayır kermeslerine, iyilikseverlerin düzenlediği fuarlara, hatta belediye meclisinden birinin yapacağı konuşmaya kadar bu tür işlerden başımı alamadım. Daha o zamanlar iyi bir gitarist olacağının işaretlerini vermeye başlayan Luis Enrique bana tiple çalmayı öğretti. O ve Filadelfo Velilla ile birlikte serenatların kralları olduk. Büyük ödül kendilerine serenat yapılan kızlardan bazılarının aceleyle giyinerek evlerini bize açması, komşu kızları uyandırması ve partinin kahvaltı vaktine dek sürmesiydi. O yıl grubumuz büyük ve cömert bir toprak sahibinin torunu olan Jose Palencia'nın da aramıza katılmasıyla hem zenginleşti hem de genişledi. Jose doğuştan müzisyendi. Eline geçirdiği her aleti çalabilirdi. Bir film artisti gibiydi. Yıldız bir dansçıydı. İnsanın aklını başından alan bir zekaya sahipti. Gelip geçici aşklarda fena halde gıpta edilecek bir şansa sahipti. Bana gelince, ne dans etmesini bilirdim ne de Senorita Luizolar'ın evinde öğrenebildim. Hepsi de doğuştan engelli olan ve sallanan koltuklarından kalkmadan dans dersi veren altı kız kardeştiler. Şan şöhrete karşı hiçbir zaman duyarsız kalamayan babamsa konuya başka bir açıdan yaklaştı. İlk kez baş başa konuşarak saatler geçirdik. Birbirimizi tanımıyorduk bile. Aslında bugün bakıyorum da Aracataca, Barranquilla, Sinse ve Sucre'deki yılları da sayarsak ana babamla toplam 3 yıl ancak geçirmişimdir. Benim onları daha iyi tanımamı sağlayan çok hoş bir deneyimdi bu sohbet. Annem, "Babanla dost olman ne kadar iyi," dedi. Günler sonra da mutfakta kahve pişirirken şöyle ekledi: "Baban seninle gurur duyuyor." Ertesi gün ayaklarının ucunda gelerek beni uyandırdı ve kulağıma şöyle fısıldadı: "Babanın sana bir sürprizi var." Aynı gün kahvaltı ederken babam herkesin önünde hüzünlü bir tonda üzerine basa basa şu açıklamayı yaptı: "Toparla eşyalarını, Bogota'ya gidiyorsun." Bendeki ilk etkisi büyük bir hayal kırıklığıydı. Asıl istediğim Bu sürekli cümbüşün içinde boğulmakmış meğerse. Ama masumiyet üstün geldi. Soğuğa dayanıklı giysi sorunu da yoktu. Babamın bir tane İskoç yapağısından, bir de kadifeden siyah renkli iki takım elbisesi vardı ve ikisinin de kemeri kapanmıyordu. Mucizeler yaratan terzi Pedro Leon Rosale ikisini de benim bedenime göre ayarladı. Annem de bana ölen bir senatörün deve tüyü paltosunu satın aldı. Evde paltonun üzerime oturup oturmayacağını ölçerken doğuştan medyum olan kardeşim Ligia bana gelip gizlice geceleri senatörün hayaletinin paltoyu giyerek evin içinde dolaştığını söyledi. Ona aldırmadım ama belli ki etkilenmişim çünkü Bogota'da paltoyu her giyişimde kendimi aynada ölü senatörün yüzüyle görürdüm. Bir gün paltoyu 10 peso karşılığında Monte de Piedad'da rehine bıraktım ve bir daha da gidip almadım. Evde öyle hoş bir hava hüküm sürmeye başlamıştı ki veda etme zamanı geldiğinde neredeyse gözyaşlarına boğulacaktım. Ama katı bir tavırla duygusallığa yer bırakmayacak şekilde planımızı uyguladık. Şubat'ın ikinci haftasında Magangue'de özgür bir erkek olarak geçirdiğim bir gecenin ardından Kolombiya Deniz Yolları bandralı David Arango'ya bindim. Kamara arkadaşım yüz küsür kilo çeken köse bir melekti. Karın deşen Jack diye çağrılıyordu. Küçük Asya'da sirklerde bıçak atarak ün kazanmış bir ailenin son üyesiydi. İlk bakışta beni uyurken boğazlayabilirmiş gibi görünüyordu. Ama sonraki günlerde görünüşe aldanmamak gerektiğini fark ettim. Bedenine sığmayacak kadar büyük bir yüreği olan dev bir bebekti. İlk gece orkestra ve gala yemeğiyle kutlama vardı. Ama ben gizlice kaçıp hiç acı çekmeden unutmaya karar verdiğim dünyaya son bir kez baktım ve sabaha kadar iki gözüm iki çeşme ağladım. Bugün diyebilirim ki yalnızca o yolculuğu bir kez daha yapabilmek için tekrar çocuk olmayı isterim. Aynı yolculuğu 4 yıllık lise, 2 yıllık da üniversite yaşamım boyunca pek çok kez yapmam gerekti. Her keresinde yaşam hakkında okulda öğretilenlerden daha çoğunu ve daha iyisini öğrendim. Suların yeterince yüksek olduğu günlerde yolculuk Barranquilla'dan Salgar Limanı'na 5 gün sürüyordu. Oradan Bogota'ya kadar trene binmek gerekiyordu. İnsanın acelesi yoksa yolculuğun çok daha eğlenceli olduğu kurak günlerde 3 haftaya kadar uzuyordu bu süre. 22. ayrımın sonu. Sayfa 203.